Ayrım 3, Şahika, A.J. Cronin, sayfa 27. Andrew öğle yemeğine pek düşünceli indi. Tatlısını yerken Bloodwen Page'in küstah bir bakışla kendisini süzdüğünü hissediyordu. Telefon eden kimdi? Deni, değil mi? Onunla pek arkadaşlık etmeyin, faydalı bir insan değildir. Andrew kadına soğukça baktı. Aksine, ben onu çok faydalı buldum. Bloodwen kendisine karşı koyulunca her zamanki gibi hiddetle parladı. Öyleyse arkadaşlığınıza devam edin, doktor. O acayip bir insandır. Çoğu zaman hastalara ilaç bile vermez. Bir gün Megan Rice Morgan ona gittiğinde kadına her gün 2 mil yürümesini, bol bol yemek yemesini söyledi. Daha sonra bize geldi. Jenkins ona şişelerle ilaç verdi. O adamla katiyen başa çıkılmaz. Kendisi evlidir. Fakat karısı beraber oturmuyor. Görüyorsunuz ya, çoğu zaman sarhoştur. Doktor onu bırakın ve yalnız Doktor Page için çalıştığınızı unutmayın. Kadın her zamanki ihtarları savurduğu sırada Andrew, bir kızgınlık dalgasının yüzünü yalayıp geçtiğini sezdi. Elinden geldiği kadar onu memnun etmeye çalıştığı halde, Page'in istekleri bitip tükenmek bilmiyordu. İster doğru ister yanlış olsun, Andrew'a çok para sarf ettirip, karşılığındaysa mümkün olduğu kadar az maaş vereceğe benziyordu. İlk aylığı daha şimdiden 3 gün gecikmişti. Belki onun ödevi Andrew'u himaye etmekti ama bu onu rahatsız ediyor, canını sıkıyordu. İyi bir hayat süren bu kadının, Deni üzerine yürüttüğü hükümler, arkadaşı hakkındaki iyi duyguları daha da derinleşiyordu. Ani bir hiddetle konuştu. Mrs. Page, eğer aylığımı verirseniz Doktor Page için çalıştığımı daha iyi anlayabilirim. Page o kadar çabuk kızardı ki Andrew onun durumu kavradığına inandı. Fakat o küstahça başını salladı. Merak etmeyin, alacaksınız. Yemeğin geri kalan kısmında Manson'ın yüzüne bile bakmadan öfkeyle oturdu. Fakat akabinde genç adamı oturma odasına çağırdığında onu neşeli, nazik ve güler yüzle karşıladı. İşte paranız doktor. Oturun lütfen. Eğer birbirimize iyi davranmazsak imkansız geçinemeyiz. Yeşil kadife koltuğa oturdu. Kucağında siyah bir çantayla 20 sterlin duruyordu. Paraları aldı ve Manson'a verirken yavaş yavaş saymaya başladı. 1, 2, 3, 4... Destenin sonuna yaklaştıkça yavaşladı. Sinsi siyah gözleri haince parlıyordu. 18'e gelince durdu ve içi gider gibi hafifçe soluk aldı. Aman Allah'ım, bu ne çok para. Siz ne düşünüyorsunuz? Almak ve vermek daima prensibim olmuştur. Şu ikisini uğur için saklayayım mı? Andrew sesini çıkartmadı. Page'in yarattığı durum çok adiceydi. Görevini hakkıyla yaptığını biliyordu. Page bir an dikkatle delikanlının yüzüne baktı. Yüzünde soğuk bir ifadeden başka bir şey göremeyince, huysuz bir hareketle paranın geri kalan kısmını da sayarak sertçe "Öyleyse alın!" dedi. Odadan çıkmak için sinirli bir hareketle kalktı. Fakat Andrew ondan önce davranarak kapıya varmadan kadını durdurdu. "Bir dakika Mrs. Page." Sesinde sinirli bir hava vardı. Nefret dolu düşüncelerle kadının açgözlülüğüne izin vermemeye kararlıydı. Siz bana sadece 20 sterlin verdiniz. Bu da senede 240 sterlin eder. Halbuki biz bunun 250 olacağına dair anlaşmıştık. Bu durumda siz bana 16 şilin ve 8 pence daha vereceksiniz Mrs. Page. Kadın hayal kırıklığı ve öfkeden bembeyaz oldu. Ya! Nefesi kesildi. Demek aramıza para işini de sokacaksınız. İskoçların para düşkünü olduklarını duymuştum fakat şimdi de gözümle gördüm. İşte, alın paranızı. İçi dolu olan çantasından çıkarttığı paraları parmakları titreyerek ters bakarak saydı. Nihayet son bir bakıştan sonra dışarı fırladı ve hızla kapıyı çarptı. Andrew içini boğan bir öfkeyle evden ayrıldı. Bu yapılan şeyin haksızlık olduğunu düşündükçe kendisine edilen hakaret içinde ağrılar meydana getiriyordu. Andrew içini boğan bir öfkeyle evden ayrıldı. Bu yapılan şeyin haksızlık olduğunu düşündükçe kendisine edilen hakaret içinde ağrılar meydana getiriyordu. Paige bunun az bir para olmadığını görmüyor muydu? Kendisi iyi bir ahlaka sahip olmaktan başka doğuştan mertti ve kimsenin aldatmasına asla izin vermezdi. Postaneye geldiği zaman taahhütlü olarak Glen Endowment'a 20 sterlin gönderdi. 1 sterlin de cep harçlığı olarak sakladı. Artık kendisini daha iyi seziyordu. Postanenin merdivenlerine vardığı sırada uzaktan Dr. Brownwell'ın geldiğini görerek sevindi. Brownwell yavaş yavaş yürüyordu. Fakat büyük ayakları kaldırıma heybetle basıyordu. Kıyafeti çok bozuktu. Uzun saçları kirli yakasına değiyordu. Gözleri elinde tuttuğu kitaba takılmıştı. Andrew ta uzaktan gördüğü halde yanına gelince sanki bu kim gibilerden yalancı bir şekilde baktı. "Ah, Manson evladım. O kadar dalmışım ki az kalsın seni göremeyecektim." Andrew gülümsedi. Kendisine derin bir yakınlık gösteren Brownwell'le daha şimdiden sıkı bir arkadaşlık kurmuştu. İhtiyar adamın asistanı yoktu. Çünkü kazancı fazla değildi. Fakat büyük bir doktora yakışan iyi bir huyu vardı. Kitabın okuduğu yerini işaretledi. Sonra serbest elini solmuş paltosunun göğsüne soktu. Hareketleri o kadar yapmacıktı ki insan sahi olduğuna güçlükle inanırdı. İşte bu yüzden Danny ona Gümüş Kralı ismini takmıştı. "Nasıl bakalım? Küçük kasabamızı beğeniyor musun? Blaine ile ilk geldiğiniz zaman söylediğim gibi burası göründüğü kadar fena bir yer değildir. Bizim de kendimize göre yeteneğimiz, kültürümüz var. Sevgili karımla beraber bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekirse meşaleyi çölde bile taşıyacağız. Bir gece bize gelmelisiniz. Bekliyoruz." Brownwell heyecanla devam etti. "Tifo üzerine yaptığınız çalışmaları duyuyorum. Blaney sizinle övünüyor evladım. Size iyi şanslar dilerim. Eğer yardım edebileceğim bir güçlükle karşılaşırsanız hemen bana telefon edin." Andrew ihtiyar adamla alay ettiği için derin bir vicdan azabı duyarak cevap verdi. "İşin doğrusu Dr. Brownwell, hastalarımdan birisi çok ender rastlanan ikinci derecede bir mediastinitis. Eğer şimdi serbestseniz hemen gidip görelim. Fakat sizi rahatsız etmek istemem. Köşeyi dönünce hemen orada. Dr. Danny ile buluşmama daha yarım saat var. Birkaç dakika sonra orada oluruz." Brownwell tereddüt etti. Bir an sanki kabul etmeyecek gibi baktı. Sonra kabul ettiğini gösteren bir hareket yaptı. Glider Place'e giderek hastayı görmek için içeri girdiler. Bu Manson'ın da dediği gibi ender rastlanan bir timüs beziydi. Genç adam hastalığı teşhis ettiği için büyük bir gurur duyuyordu. Brownwell'i keşfinden dolayı duyduğu sevinci paylaşmak üzere içeri davet ettiği zaman biraz konuşkan olmayı denedi. Fakat Brownwell hiç de bu fırsattan hoşlanmışa benzemiyordu. Andrew'un arkasından odaya tereddüt ederek girdi. Bir kadın gibi kırtarak yatağa yaklaştı. Hastayı alelacele muayene etti. Acelesi geç kalmak korkusundan ileri gelmiyordu. Yalnız dışarı çıktıkları zaman derin bir soluk aldı. Andrew'a doğru dönerek konuşmaya başladı. "Hastayı beraber gördüğümüze çok memnun oldum, oğlum. Birincisi, doktor çağırmak mikrobun bulaşma tehlikesini asla önleyemez. İkincisi ise ben ilmi ilerlemelerden fazlasıyla hoşlanırım. İster inan, ister inanma, bu hayatımda gördüğüm en değişik pankreas iltihaplanmasıdır." Andrew'un elini sıktı ve onun bir şey söylemesine fırsat vermeden yanından ayrıldı. Pankreas sözü Andrew'u çok şaşırtmıştı. Brownwell'in bu kelimeyi söylemesi katiyen bir yanlışlık eseri olamazdı. hastalık hakkında verdiği bilgi onun cehaletini göstermişti. Adam hakikaten hiçbir şeyden anlamıyordu. Andrew alnına ovuşturdu. Yüzlerce hastanın, biri karında biri göğüste olan, pankreas ile timus arasındaki farkı bilmeyen bir doktorun eline bırakıldığını düşünmek sadece sersemlik olurdu. Adam hakikaten hiçbir şeyden anlamıyordu. Andrew alnına ovuşturdu. Yüzlerce hastanın, biri karında, biri göğsünde olan, pankreas ile timus arasındaki farkı bilmeyen bir doktorun eline bırakıldığını düşünmek sadece sersemlik olurdu. Yavaş yavaş Dan'in evine doğru giderken onun ilaçlar hakkındaki fikirlerinin ne kadar doğru olduğunu düşünüyordu. Kendisinin tecrübesiz ve bilgisiz olduğunu biliyordu. Bu tecrübesizliği yanlışlıklar yapmaya elverişliydi. Fakat Bramwell tecrübesiz olmadığı için onun bilgisizliği asla affedilemezdi. Andrew'un düşünceleri yaptığı alaylarda hiç yanılmayan Dan üzerinde toplandı. İlk zamanlar İngiltere'de binlerce ehliyetsiz doktor olduğuna dair yaptığı kavgalarda kendisini kızdırmıştı. Şimdi ise kendi kendine bu sözlerde bir gerçek payı bulunup bulunmadığını düşünüyordu. Bu öğleden sonra aynı konuyu yeniden konuşmaya karar verdi. Dan'in odasına girdiği zaman durumun hiç de sezinlediği gibi olmadığını gördü. Philip onu gözlerinde derin bir üzüntüyle sessizce karşıladı. Alnındaki çizgiler derinleşmişti. Bir an durup konuşmaya başladı. Genç Jones bu sabah saat 7'de öldü. Bağırsak delinmesi. Yavaşça fakat kötü düşünüş havası içinde konuşuyordu. Istrad Road'da iki tifo hastası daha var. Andrew üzüntüyle gözlerini yere indirdi. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Dan'i sertçe devam etti. O kadar üzülmüş gibi bakma. Benim hastalarımın fenalaşıp seninkilerin iyileştiğini görmek hoşuna gidiyordur. Lağım senin tarafta da aktığı zaman görürsün. Andrew aceleyle cevap verdi. Hayır, hayır. Yemin ederim ki çok üzüldüm. Buna engel olmak için bir şeyler yapmalıyız. Sağlık Bakanlığı'na yazalım. Philip merhametsizce cevap verdi. Düzinelerle mektup yazarız. Bütün yapacakları şey bir memur göndermek olacak. Yeni kanalizasyon yaptırmanın tek çaresi var. Nedir? Eskisini yok etmek. Andrew bir an acaba Dan'i aklını mı kaybetti diye düşündü. Fakat onun sözlerinde ciddi olduğunu anlayınca şaşkın şaşkın yüzüne baktı. Dan'i karar vermişe benziyordu. Manson mırıldandı. Eğer farkına varırlarsa başımıza bir sürü dert açılacak. Dan'i kibirle Andrew'a baktı. İstemiyorsan bu işe karışmak zorunda değilsin. Hayır hayır ben de seninleyim. Fakat nedenini Allah bilir. O gün öğleden sonra Manson verdiği söze pişman olduğunu için işine söylenerek gitti. Kendisini de er veya geç birçok ciddi üzüntülere sokacak olan bu Dan'i çılgının biriydi. Şimdi kanuna karşı gelmek için planlar kuruyordu. Eğer durum anlaşılacak olursa her ikisi de önce karakola götürülecek, sonra da doktorluktan atılacaklardı. Sevdiği mesleğini kaybetmek korkusuyla Andrew titredi. Philip'e şiddetle kızıyor, gitmemek için sık sık yemin ediyordu. Buna rağmen karışık ve acayip bir takım duyguların etkisiyle verdiği sözden dönemeyeceğini anladı. O gece Dan ile saat 11'de köpeği Hawkins'in de olduğu halde Chapel sokağından aşağı doğru yürümeye başladılar. Hava iyice karanlıktı. Köşe başlarında rüzgarın savurmasıyla yüzlerine sert bir yağmur çarpıyordu. Dan'i planını dikkatlice hazırlamıştı. Madendeki son işçi de yarım saat önce gitmişti. Thomas'ın dükkanına doğru giden birkaç kişi hariç sokaklar derin bir sessizlik içindeydi. İki adam ve köpek yavaşça ilerlediler. Dan'in paltosunun cebinde 6 tane dinamit çubuğu duruyordu. Bunlar o öğleden sonra ev sahibinin oğlu Tom Sawyer'ın tarafından madenin deposundan çalınmıştı. Andrew tepelerinde birer delik bulunan 6 kakao kutusuyla bir el feneri taşıyordu. Yavaşça yürürken paltosunun yakasını kaldırdı. Zihninde çarpışan bir takım fikirlerle Deni'ye lanetler yağdırarak yan gözle baktı. Bu çirkin olaya katıldığını duysa, Profesör Lemlo kendisi hakkında acaba ne düşünürdü? Glider Place'deki ana kanalizasyon noktasına geldiler. Paslanmış demir bir kapak delik üzerinde duruyordu. Hemen işe koyuldular. Eskimiş kapağa yıllarca dokunulmamıştı. Fakat biraz uğraşınca yerinden kaldırdılar. Andrew el fenerini kırılmış künklerin arasından ince bir dere gibi akan ve etrafa pis kokular yayan deliğe doğru dikkatle tuttu. Deni sordu. Manzara güzel değil mi? Şu taraftaki kırıklara bak. Hem de son olarak, Manson. Başka hiçbir söz söylemedi. Ansızın Andrew'un hali değişti. Büyük bir sevinç duyuyordu. O da Deni gibi kararlıydı. İnsanlar bu pislik yüzünden ölüyordu da rahat düşkünü memurlar hiçbir şey yapmıyordu. Fakat şimdi bu boş düşüncelerle vakit geçirmenin sırası değildi. Her kutuya bir dinamit yerleştirildi. Fitiller kesilerek bağlandı. Yakılan kibritin alevi Deni'nin sert ve solgun yüzünü aydınlatıyordu. Andrew'un elleri titriyordu. Sonra birinci fitil ateşlendi. En uzun fitilli kakao kutuları da birer birer ağır ağır akan lağıma bırakıldı. Andrew pek iyi göremiyordu. Kalbi heyecandan hızla çarpıyordu. Bu hayatında yaşadığı en heyecanlı andı. Son kutunun fitili de vızıldayarak çukurun içine gidince Hawkins başını sanki bir fareyi tutacakmış gibi içeri doğru çekti. Şimdi köpeğin havlaması ve ayaklarının altındaki korkunç patlamanın da katılacağı sessiz bir temsil başlamıştı. Kanalizasyonun kapağını yerine yerleştirdikten sonra çılgınca koşmaya başladılar. Radnor Place'in köşesine güç bela vardılar. Bakmak için döndükleri zaman birinci kutu büyük bir gürültüyle patladı. Andrew sevinçle derin bir nefes aldı. Çok şükür başardık. Sevgiyle diğer adamın elini sıkmak, yüksek sesle haykırmak istiyordu. Diğer patlamalar birbirini izledi. Tamam. Sanki bütün gizli elemler, Deni'nin söylediği bu bir tek kelimede saklıydı. İşte, bütün kötülükler sona erdi. Kargaşalık başlamadan önce güçlükle konuşabilmişti. Ansızın kapılar, pencereler ardına kadar açılarak sokaklar aydınlandı. Herkes dışarı fırlamıştı. Bir dakika sonra cadde mahşer yerine döndü. İlk önce patlamaların madende olduğu sanılarak çığlıklar yükseldi. Sonra durum anlaşıldı. Çünkü ses vadenin derinliklerinden gelmişti. Bağırarak fikirler ileri sürülüyordu. Birçok adam durumu keşfetmek için ellerinde fenerlerle dışarı çıktılar. Yaygaralar, kargaşalık ortalığı çınlatıyordu. Karanlıktan ve gürültülerden faydalanarak Deni ile Manson evlerine kaçtılar. Andrew'un kalbi büyük bir zaferin etkisiyle hızla çarpıyordu. Doktor Griffiths ertesi gün olay yerine geldi. Bu şişman tombul yüzlü bir adamdı. Müsteşar Glyn Morgan tarafından sıcak yatağından sabahleyin küfür edilerek kaldırıldığı için şaşkın bir haldeydi. Griffiths, eğer başka bir kimse telefon etseydi muhakkak ki cevap vermeyecekti. Fakat bu Glyn Morgan'ın emirleri olunca karşı gelemedi. Glyn Morgan'ın kızmaya gerçekten hakkı vardı. Çünkü o gece yarım mil kadar ilerideki yeni villasının etrafı orta çağlardakine taş çıkartacak kadar çok pislikle dolmuştu. Müsteşar, dal kavukları Hammer Davis ve Dew Roberts tarafından desteklenerek yarım saat kadar sağlık memuruna nutuk çekti. Griffith sonunda heyecanla dinleyen kalabalık arasında Manson'la beraber duran Deni'ye doğru sendeleyerek döndü. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.